Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dinleyenlerimiz. Bugün programımızda Şebnem Dergisi'nin Mart 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak da Seher Küçük'ün kaleme aldığı İtaat Kime Nereye Kadar başlıklı yazısını sunacağız. Kelime manası söz dinleme, boyun eğme, buyruğa uyma olan itaat kelimesi, ıstılah olarak verilen buyruğa ittiba etme, emre uyma, boyun eğme, amirin emirlerini dinleyip ona göre hareket etme anlamlarına gelmektedir. Genel olarak itaat bir otoritenin isteklerine boyun eğmek, bir talebi yerine getirmek veya yasaklanan bir şeyi terk etmektir. İtaat, bir başkasının isteğine uyarak o yönde davranmak demektir. Neden itaat? Varlığın başlangıcından itibaren insanlar sosyal hayatlarını düzenlemek, huzur ve asayiş içerisinde yaşamak, haklarını kazanabilmek için bilinçli veya bilinçsiz otoriteler kurmuş, idareler oluşturmuşlardır. Zamanla bunlar planlı hale dönmüş ve idare mekanizmaları şeklinde devam etmiştir. Bu mekanizmalar, hakimiyeti altında bulunanları sevk ve idare etmek ve amme malının hak ve hukukunu korumakla vazifeli oldukları için karar ve tasarruflarına itaat istemişlerdir. İslam dini de dünyada oluşturulan sosyal hayatın inşası, insanların huzur ve asayişleri için ümeraya yani yöneticilere, liderlere, alimlere itaati emretmiştir. Bu Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan ulul emrede itaat edin" şeklinde emredilirken, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de "Bana itaat Allah Teala'ya itaattir. Bana isyan Allah Teala'ya isyandır. Başındaki emire itaat bana itaattir. Ona isyansa bana isyandır" buyurmuştur. Aynı mevzudaki başka hadisi şeriflerde ise "Başınızdaki emir Habeşli siyahi bir köle olsa da ona mutlaka itaat edin. Emirin beğenmediğiniz işlerine sabredin. Zira cemaatten bir karış ayrılan cahiliyet ölümüyle ölmüş olur" buyurularak Müslüman idareciye itaat emredilmiştir. Müfessirler Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan ulul emre itaat edin" ayeti kerimesinde geçen ulul emri idareciler, alimler veya grup liderliğinde bulunan kişiler olarak tefsir etmişlerdir. Nitekim İslam dininin yaşanmasından önce bilgiye yani vahye, onun hayata uygulanma sürecinde ise emire yani idareciye ihtiyaç vardır. Bu sebeple toplum idaresi sorumluluğunu alarak öne çıkmak, bazı salahiyet ve haklara haiz olmayı gerektirir. Elbette bu süreçte idaresi altındakilerin saygı ve itaatleri elzem olmaktadır. İslam dininde ilim sahibi olmak yüce bir mertebe olarak görülmüş ve her halükarda methedilmiştir. Toplumların inşasında idareciler kadar o toplumun zihin ve gönül dünyasını dokuyan alimlerin de önemi çok büyüktür. Nitekim Selçuklular da İbn Arabi, Osmanlı Cihan Devleti'nde Şeyh Edebali, İstanbul'un fethinde Akşemseddin gerçek manevi mimarlardır. Ülül emre itaati emreden Nisa suresinin 59. ayeti kerimesinde devamla "Eğer Allah'a ve ahirete iman ediyorsanız, hakkında ihtilafa düştüğünüz meseleyi Allah'a ve Resulüne arz ediniz" buyurulmaktadır. Bu da bir problem veya anlaşmazlık halinde Kur'an ve sünnete, dolayısıyla bu iki kaynağı iyi bilen ulemaya müracaatla gerçekleşmektedir. Ulul emri sadece idarecilerden ve alimlerden ibaret görmek eksik ve hatalı olur. Nitekim üç kişi bir araya geldiği zaman bir cemaat oluşmakta ve bir lider gerekmektedir. Toplumda en küçük ama mahiyette en büyük devlet olan ailede de bir idare ve bu idareciye itaat icap etmektedir. Nitekim temelleri iyi oluşturulmuş, organizasyonu sağlıklı ilerleyen aileler uzun ömürlü çınarlar gibi yıllarca devam etmektedir. Ailedeki tabii fıtri ilk itaat merci, ayet-i kerimelerde kavvam olarak vasıflandırılan erkektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz. Emir çobandır, erkek ev halkının çobanıdır, kadın kocasının evinin ve çocuğunun çobanıdır." buyurmaktadır. Teşbihte hata olmazsa, küçük devletler olan ailelerde erkekler cumhurbaşkanı gibi, kadınlarsa başbakan gibi vazife görürler. Bu hiyerarşide, idare mekanizmasında herkes vazifesini layıkıyla yapmalı ve idarecisine gerekli saygı ve itaati de göstermelidir. Aksi halde huzursuzluk ve kaos çıkar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, "Ey Allah'ın Resulü, hangi kadın daha hayırlıdır?" diye sorulduğunda, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Kocası bakınca onu sürura gark eden, emredince itaat eden, nefis ve malında kocasının hoşuna gitmeyen şeylerde ona muhalefet etmeyen kadındır." buyurmuştur. Bir başka hadisi şerifse şöyledir. "Şayet ben insanın başka bir insana secde etmesini emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim." İtaat nereye kadar? Kur'an ve sünnette ülül emre itaat emredilmiştir. Yalnız her konuda mutlak, yani kayıtsız şartsız bir itaat yoktur. Her şeyden önce ülül emre itaat emreden ayeti kerimede pek çok müfessirin dikkat çektiği üzere Allah'a ve Resulüne itaat şart koşulmuştur. Bunun manası idarecilere itaat, Allah ve Resulüne itaat de kayıtlıdır. Binaenaleyh idarecilerin meşru ve gayrimeşru her emrine kesin bir itaat yoktur. Nitekim Şuara suresinde "Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. O müsriflerin emrine uymayın. Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyenlerin sözüyle hareket etmeyin." emri verilmiştir. Haddi aşan, bozgunculuk ve fitne çıkartan, nesli ve insanlığı ifsad eden, kargaşa ve kaos peşinde koşan fitneci insanlara itaat edilmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. "İdareciler sizi günah işlemeye zorlamadıkça onlara itaat edin." Bir Müslümanın günah işlemesi emredilmediği sürece sevdiği veya sevmediği bütün konularda devleti yöneten kimseye itaat etmesi şarttır. Bir günah işlemesi emredildiği zamansa kimseyi dinleyip itaat etmez. Yöneticiye itaat ancak makul ve meşru olan emirler için söz konusudur. Toplumda huzur ve asayiş için ülül emre, idareciye itaat farz-ı ayn'dır. Ancak bu durum yalnızca Allah ve Resulünün emirlerine bağlılık, yani çizdiği meşru daire sınırları içerisinde vardır. Merhum Elmalılı Hamdi Yazır bu hususta şöyle demiştir. "Şu halde amirin her emri, memuru mesuliyetten kurtarmaya kâfi gelmez. Bilfarz bir memur, amirinin emriyle rüşvet alsa veya sirkat, hırsızlık yapsa, mesuliyetten kurtulamaz. Bu mana, amirin hilafı kanun, kanun dışına çıkan emri, memuru mesuliyetten kurtarmaz." Dolayısıyla idarecilere itaatin mutlak olmayıp meşruiyet dairesinde olması şerhi vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de daha net bir ifadeyle bu sınırı şöyle çizmiştir. Allah'a isyanın olduğu yerde mahlukata itaat edilmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'dan bir sahabiyi bir seriyenin askeri birliğin başına komutan olarak tayin etmiştir. Bir şeyden dolayı kızan komutan emri altındakilere odun toplatıp yaktırmış ve sonra da kendisine itaat edilmesi gerektiğini söyleyerek ateşe atlamalarını emretmiştir. Bunun üzerine bazıları itaat edilmesi gerektiğini söylerken diğer bir kısmı da böyle bir emre itaat edilmeyeceğini bildirmiş ve onlar aralarında tartışırlarken ateş sönmüştür. Gelip durumu Allah Resulü'ne arz ettiklerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem itaat etmeyenlerin isabetli hareket ettiklerini ifade buyurmuş ve emre itaat edeceğiz diye kendini ateşe atmak isteyenlere ise eğer o ateşe girseydiniz kıyamete kadar çıkamazdınız demiştir. Aynı hadisin devamında idarecilere itaat konusundaki şu temel prensibi ortaya koymuştur. Masiyette yani günahta itaat olmaz. Şüphesiz ki itaat meşru dairededir. Kıymetli dinleyenlerimiz, size bugün ilk olarak Seher Küçük'ün kaleme aldığı İtaat Kime, Nereye Kadar başlıklı yazısını sunduk. Melike Şahin'in kaleme aldığı Allah'a Kulluk Bizim Şanımızdır başlıklı yazısıyla Şemden Dergisi'nden yazılar aktarmaya devam ediyoruz programımızda. İslam, selam, barış ve teslim olmak manasına geldiği gibi, din kelimesinin bir manası da itaat etmek, boyun eğmektir. Bu bakımdan İslam dini, kendisine tabi olanlardan hem bedeni, şekli hem de ruhi, manevi bir kabullenme beklemekte, imanın kalbe yerleşmesini kulun bütün varlığıyla Allah'ın emir ve yasaklarına teslimiyetini hedeflemektedir. Hucurat suresinde Bedevilerin kalbe henüz nüfuz etmemiş iman sebebiyle mümin değil, Müslüman olduklarını söylemeleri istenmiştir. O halde lafızda kalan şekli bir teslimiyetin ötesinde gerçek müminin imanı bütün hücrelerinde hissetmesi, Allah'ın ayetlerini duyup müşahede ettiğinde derisinin ürpermesi, Kur'an okuduğunda veya dinlediğinde imanının artması gerekir. Bütün bunlar iman ve İslam'ın göstermelik olmaktan çıkarak bütünüyle kabullenilmiş ve kalbe nüfuz etmiş olmasını gerektirir. İşte dinimizin istediği itaat ve teslimiyeti bu şekilde anlamamız gerekir. Peki bu şekilde bir itaatın çerçevesi nedir? Mümin kimlere ve ne nispette boyun eğmeli, kimlere ve ne nispette karşı durmalıdır? Kur'an-ı Kerim'e göre canlı cansız bütün alemler Allah'a itaat etmektedir. Gökler, güneş, ay, yıldızlar, ağaçlar, taşlar, gölgeler hep Allah'a secde ve kullukla meşguldür. Bu varlıklar içinde insan, akıl ve irade sahibi olmakla Allah'ı inkar etmeyi seçse de onun vücudu tepeden tırnağa Allah'ın kudret elinde yoğrulmakta ve Allah'a itaat etmeye devam etmektedir. Hangi Allah'a isyan etmiş insan, kalbini, canını, vücudunun bütün organlarını Allah'ın buyruğundan kopartıp kendisine bağlayabilir ki? Dili inkar etmeye, isyan etmeye devam etse de bütün vücudu Allah'ın koymuş olduğu esaslara öylesiye bağlıdır. Sünnetullah'tan bir an olsun ayrılmaz. Allah bu zaruri itaatin kul tarafından şuurlu bir şekilde yapılmasını ister. Rabbimiz diler ki insan ölmeden önce zaten bütün organlarıyla itaat ederken bir de kendisi isteyerek, ne yaptığını bilerek Allah'ı tanısın, ona iman ve itaat etsin. Yoksa insanın doğumu ve ölümü, başına gelenler ve gelecekler hep Allah'ın ilmi, takdiri ve yaratmasıyladır. İnsanı bu şekilde kuşatan, onu yoktan var eden, hayatta kalması için gerekli olan bütün şartları temin eden, kendisine dünyayı musahhar kılan, yüceler yücesi bir yaratıcı, elbette tam bir teslimiyet ve itaati hak etmektedir. Bu teslimiyet ve itaati göstermemek, onun için bir kayıp ve eksiklik değil, nankörlük gösteren insan için felakettir, hüsrandır. Zira o Rabbül Alemin'dir. Her şeyi merhametiyle lütfeden El-Vehhab ve Er-Rahman, her şeyden müstani olan El-Gani ve Es-Samet'tir. İnsanın onda var olmayan bir şeyi ona ikram etmesi mümkün değildir. Mülkün tek sahibi O'dur. Ona olan kulluğumuzda iki cihan saadet ve huzurumuz, yani yine kendimiz içindir. Çevremizde her gün, her an görürüz ki Allah'a isyan edenler, O'nun koyduğu sınırları keyfi bir şekilde çiğneyenler, önce kendilerine, sonra çevrelerine ve dünyaya zarar vermektedirler. Rabbimiz lütfuyla bizi bizden korumak için hayırlı ve güzel şeyleri emretmiş, kötü ve çirkin şeylerden nehyetmiştir. O halde böyle mükrim, böyle lütufkar bir Rabbe isyan etmek için insanın gözünün kör, kalbinin taş kesilmiş olması gerekir. Rabbimiz kendisini tanıtmak için insanların arasından en seçkin, en hayırlı, en ahlaklı, en zeki, en dürüst kullarını seçmiş ve bunlar eliyle vahiy ve kitaplarını insanlara ulaştırmıştır. İnsanların bu kimselerin peygamberliği hakkında tereddüde düşmemesi için başka kimsenin gösteremeyeceği mucize ve ayetlerle onları teyit etmiş, desteklemiştir. Peygamberler Allah'ı tanıtmış, ona kulluğun yolunu öğretmiş ve Allah adına insanlardan kendilerine teslim olup itaat etmelerini istemişlerdir. Çünkü herhangi bir bedel ve maddi ücret istemeyen bu salih kimselerin esas gayesi, insanları kendilerine kulluğa çağırmak değil, Allah'a kulluk etmeye çağırmaktır. Allah'a kulluksa peygamberlere itaatten geçer. Çünkü peygamberler insanlar içinde Allah'ı en iyi tanıyan ve onun emirlerini en iyi bilen kimselerdir. Bir insanın peygamberlerin önüne geçerek onlardan daha iyi bir din ortaya koyması mümkün değildir. Böyle bir iddia ile ortaya çıkan insanların koymuş oldukları esaslar Allah'ın belirlediği bir hak din değil, olsa olsa gaflet ve dalalet de ortaya konmuş, insanı ebedi hüsrana ve cehenneme sürükleyen batıl bir dindir. O halde insanların peygamberlerin çizdiği esaslar dışında din icat etme hürriyeti yoktur. Onlar Allah'a kulluk yolunda peygamberlerin belirlediği çerçeve dışına taşamazlar. Peygamberlerin koyduğu esasları en güzel tatbik eden, bunlara en güzel şekilde teslimiyet gösterip itaat eden Allah'ın en sevdiği kul olmuş demektir. Peygamberlerin yoluna sırt çeviren, Allah'ın gönderdiği dine de sırt çevirmiş olur. Peygamberlerin Allah'ın öğrettiği, bildirdiği din dışında bir esas koyma, yeni bir din belirleme hakları ve yetkileri yoktur. Onlar Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını da helal kılamazlar. Ancak Allah'ın emir ve izin verdiği kadarıyla dinin uygulanmasına yönelik bir takım tafsilat ve beyanlarda bulunabilirler. Onların Allah'ın indirdiği kitaba bir şeyler ekleme veya ondan bir şeyleri çıkarma güçleri de yoktur. Zira Allah Teala onları peygamber olarak görevlendirdikten sonra kendi hallerinde bırakmamıştır. Aksine gerek vahyin indirilmesi, gerek tebliğ edilmesi ve gerekse onların topluma tatbik edilmesi esnasında karşılaşılan bütün zorluklara karşı Allah peygamberlerinin yanında ve yardımındadır. Onların gören gözü, tutan eli olmuş, düşmanlarına karşı onları koruyup kollamıştır. Böylece insanlara ulaştırmak istediği mesaj eksiksiz ve tam olarak ulaşabilmiştir. İnsani zaaflarla zaman içinde nübüvvet ışığı insanların önünü aydınlatamaz hale gelince, Rabbimiz kendisine giden yolu aydınlatacak başka peygamberler göndermiş ve en son olarak kıyamete kadar nuru devam edecek ahir zaman nebisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi insanlara lütfetmiştir. Peygamberlerle ilgili sayılan bütün özellikler ve daha fazlası ahir zaman nebisi için de geçerlidir. O da Allah tarafından vazifelendirilmiş, desteklenmiş ve korunmuştur. Onun bildirdiği esaslarda itaat edilmek üzere gönderilmiştir. Ona itaat de Allah'a itaat sayılmıştır. İtaatten uzaklaşılırsa Müslümanlar sahip oldukları heybetlerini, güç ve iktidarlarını da kaybederler. Peygamber Efendimiz'e itaat, o insanlar arasında hayattayken gerektiği gibi, onun vefatından sonra da gereklidir. Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye, İslam'ın iki temel esasıdır. Bunlara itaat, Allah'a ve Resulüne itaattir. Kim ki Allah'ın Resulüne itaatten yüz çevirirse, Allah'a itaatten de yüz çevirmiş demektir. Hatta Kur'an-ı Kerim sadece şekli teslimiyet ve itaati değil, daha da ötesinde kalbinde hiçbir burukluk hissetmeksizin Allah ve Resulünün hükmüne boyun eğmeyi iman ölçüsü olarak kabul etmektedir. Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden işlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar. Nisa 65. Allah ve Resulü bir konuda açıkça hüküm beyan ettikten sonra başka bir insanın bunların yerine hüküm ortaya koyması düşünülemez. Müslümanlar Allah'ın ve Resulünün hükmü dışında hüküm aramazlar ve böyle bir hükümden razı olmazlar. Kur'an'ın ve sünnetin anlaşılıp yaşanmasında alimlerin ve emirlerin tartışılmaz bir rolü vardır. Ancak alim Allah'ın kitabındaki hükümleri gizleme, eğip bükme, değiştirme, yok sayma hakkına sahip değildir. Aksi halde Kur'an-ı Kerim'in pek çok kez tenkit ve tehdit ettiği ehli kitabın alimleri derekesine düşülmüş olunur. İlim, Allah'ı bilmeyi ve ondan sakınmayı artırmalıdır. Kişi sahip olduğu ilim arttıkça Allah'a yaklaşmıyorsa, Allah korusun o ilim kendisini Allah'tan uzaklaştırıyor demektir. Çünkü tevazuyu artırmayan ilim kibri şişirir. Nefsi olgunlaştırmayan ilim onu azgınlaştırır. Alimler insanların yolunun önüne çıkıp onları şeytan misali sağlarından, sollarından, önlerinden ve arkalarından kuşatarak saptırmak veya insanların mallarını haksız yere gasp etmek için ilme mazhar olmuş değillerdir. Ancak bu bilgileri sebebiyle insanların önünde rehberlik yaparken peşlerinden giden insanları dalalete sürüklerlerse onların günahlarını da yüklenmiş olurlar. Ahiretteki cezaları katlanarak artar. İnsanların cehaletleri veya nefsine hoş gelmesi sebebiyle kötü alimlerin peşinde sürüklenmesi, yanlışlara düşmesi kendileri için bir mazeret teşkil etmez. Kitap ve sünnet ortadayken, Allah'ın dini apaçık belliyken, tutup yanlış birini rehber kabul eden, sonra da onun peşinde sürüklenip giden insan, Allah'ın huzuruna da bu yanlış önderiyle getirilir. Nasıl Firavun dünyada kendisine bağlananlara rehberlik edip onları Kızıldeniz'de helake sürüklemişse, ahirette de kendisine tabi olanlara rehberlik edip onları cehenneme sevk edecektir. Yanlış önderlere tabi olanlar cehennemde reislerine lanet ve beddua edeceklerdir. Ama nafile. Onlar da kendilerinin sadece telkinde bulunduğunu, kimseyi zorla peşlerine düşürmediklerini savunacaklardır. Kendilerini aklamak için. Lakin iş işten geçmiştir artık. Dövünmenin, zamanında aklını kullanmamak sebebiyle pişmanlık göstermenin bir faydası yoktur. Dinde olmayan hususları dinmiş gibi ortaya koyan ya da dini esasları değiştirip bozan kötü alimlerin peşinden gitmek, ehli kitabın haham ve rahiplerini Rabler kabul etmelerine benzer. Oysa insanlar tek bir Rabbe, tek bir ilaha kulluk etmekle emrolunmuşlardır. Bir de emirler yani idareciler vardır. Kişinin üstünde gerek akrabalık, gerek nikah ve benzeri, gerekse siyaseten hükmetme yetkisi olan kimseler. Bir insanın anne babasından tutun da eşine, kocasına, itaati dahil olmak üzere kumandanından devlet başkanına, her türlü idareciye itaati de Allah ve Resulüne itaat çerçevesinde sınırlandırılmıştır. Allah'a ve Resulüne itaat edene itaat edilir. Onların koyduğu sınırları çiğneyene itaat etme mecburiyeti kalkmıştır. Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman mümin erkek ve kadınları için o işte seçme hakkı kalkmıştır. Mümin hayatını imanla şekillendiren kimsedir. Boyun bükeceği, huzurunda el pençe divan duracağı yegane kudret Allah'tır. O nihayetsiz kudretiyle, bitmek bilmez saltanatıyla insanların üzerinde itaatin her türlüsüne en layık olandır. Onun itaat edin diye emrettiklerine, onun emrine boyun eğmek için itaat ederiz. O, anne babaya isyan etmememizi emrettiği için anne babaya hürmet ve tazim gösteririz. O, birlik içinde yaşamamızı, tek bir yöneticiyle güçlü, kuvvetli olmamızı, dinin ahkamını hayata tatbik etmemizi emrettiği için bizden olan idarecilere tabi oluruz. O idareciler Allah'ın ve Resulünün ahkamına tabi oldukları kadar biz de onlara itaat eder, ondan yüz çevirdikleri nispette biz de onlardan yüz çeviririz. Rabbimiz cümlemizi rızasını hayatın merkezine yerleştiren, kulluğun ve imanın gereği tertemiz bir hayat yaşayarak huzuruna gelen hakiki müminlerden kılsın. Amin. Melike Şahin'in kaleme aldığı "Allah'a kulluk bizim şanımızdır" başlıklı yazısıyla bugünkü programımızı da noktalıyoruz değerli dinleyenler. Bugün Şebnem Dergisi'nin Mart 2016 sayısından yazılar paylaşmaya çalıştık. Yarın yine aynı saatte saatlerimiz 21.30'u gösterdiğinde tekrar Sesli Dergi'de buluşabilmek ümidiyle. Hoşçakalın, hayırlı akşamlar.